Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve'l akibetu lil muttakin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ümmü Seleme Hint Annemiz Gülistanı 35. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah. Hatırlayacağınız gibi Ümmü Seleme annemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı da dahil olmak üzere, yani vefatının sonuna kadar başarabildiğimiz, derleyebildiğimiz ölçüde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi yeni bir ana bölüm diyebileceğimiz kısma giriyoruz ki Ümmü Seleme annemiz 3 tane hayatında büyük bölümler yaşayacak İslam adına. Ondan da önceyi sayarsak 4 ediyor. Yani 3'ü söyleyeyim. 3 nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğinden vefatına kadar olan bölümü yaşayacak. Biri bu. Hulefai Raşidin bölümünü yaşayacak. 4 halifenin tamamını. İkincisi bu. Bir de Emeviler döneminin ilk dönemini yaşayacak. Biraz daha açarsak 4 dedik ya, o da İslam öncesi cahiliye dönemini de yaşayacak. Yani Ümmü Seleme annemiz, bir de Ayşe annemiz tabii onu işlemiştik de, Ümmü Seleme annemiz gerçekten içinde bulunduğu, rivayet ettiği ya da onun döneminde yaşanan hadiseleri şöyle bir derlediğimiz zaman neredeyse Mekke-Medine dönemi tüm siyer, neredeyse Hulefai Raşidi'nin tamamı ve neredeyse Emevilerin baş tarafı anlaşılmış olur. Böylesine geniş bir zaman dilimi içinde yaşamış, çok hadise görmüş bir annemiz. Elbette ki biz anlatımlarımızda mümkün olduğunca ayrıntılara inmeye çalışıyor ve birçoğunun yaptığı gibi yuvarlık ifadeleri de kullanmıyoruz. İşte çok muttakiydi, çok takva sahibiydi, şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Amenna, iyiydi de nasıl muttaki olunur, nasıl takva sahibi olunur, bir aile içerisinde nasıl bir duruş sergilenir, toplumda nasıl olunur, ortam karıştığında nasıl hareket edilir vesaire, bunların birçoğunu sevgili annelerimizde, annelerimizin şahslarında ayrı ayrı boyutları ve buğutlarıyla tanımış oluruz. Şimdi de inşallah Hulefai Raşid'in dönemine giriyoruz. Benim konum Hulefai Raşid'in dönemi değil. O dönem içerisinde Ümmü Seleme annemizin yaşadıkları, rivayet ettikleri ve tabii bizim bunlara ulaşabildiklerimiz kadar. Yani başka bir hoca arkadaşımız bu konuyu anlatıyor olsa muhakkak ki benim ulaşamadığım çok daha güzel bilgilere ulaşacaktır. Çünkü hepimizin ortak değeridir. Herkes farklı boyutlarla hadiseleri görür. İnşallah ileriki zamanlarda daha değişik hoca arkadaşlarımız annelerimizi teker teker tekrar tekrar anlatırlar. Biz de onları güzelce dinleriz diyelim ve tekrar Bismillah diyerek devam edelim efendim. Hazreti Ümmü Seleme Hint annemiz radıyallahu anha hayatının en zor zamanlarını yaşarken bundan sonra yeni bir dönemin başlamakta olduğunu da görüyordu. En zor zamanı neydi? Resulullah Aleyhisselam'ın vefat anı ve yankıları. Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı ile nübüvvet dönemi sona ermişti. Risalet dönemi sona ermişti. Artık bundan sonra peygamber gelmeyecekti. Sadece Hazreti Ümmü Seleme annemiz değil, diğer annelerimizin de içinde olduğu bütün sahabe-i kiram bu büyük kayıp ile dayanılmaz ayrılığa dayanma çabasındaydılar. Dayanılmaz ayrılığa dayanma çabası. Her biri bir başka şaşkınlık şoku yaşıyordu hala. Çünkü hiçbirisi Resulullah Aleyhisselam'ın kaybını bir türlü kabullenemiyordu. Belki önceki bölümlerde özellikle Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken söylemişimdir ama şimdi yeri geldi. İsterim ki 10 tekrar bile olsa beni çok etkileyen, hiç aklımdan çıkmayan bir şeyi paylaşmak istiyorum burada. Şundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın kaybı, vefatı bütün herkesi böyle çok zor durumda bırakmıştı. Şimdi ülkemizin farklı yerlerinde öğretmenlik yaptım. Vereceğim örnekte yeri de tam söyleyeceğim. Ordu ilinin Kumru ilçesinde öğretmenlik yaparken lise ve ortaokul aynı binadaydı. Ortaokul öğrencilerinden birinin 1986-87 eğitim öğretim yılında vermiş olduğum bir ödevden bir şeyler sorarken ona onun verdiği cevap hiç aklımdan gitmez efendim. Ve tam şu anda da bu cevabın yeridir. Orta birde okuyan masum bir çocuğun verdiği cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Okumaya, araştırmaya imkan ya da zamanları fazla olmaz diye, tanısınlar, bilsinler, öğrensinler diye Peygamber Efendimizin hayatını okumalarını ödev verdim. Fakat yani olmadı, herkes okumadı. Bu sefer de yazmalarını söyledim. Peygamberimizin hayatını yazın bana getirin dedim, öde. İşte sayfa sınırı koymadım. Neyse ödevler geldi, aldık, okuduk. 2 sayfa yazan da var, 10 sayfa yazan da var. Öğrencinin bir tanesi, örnek vereceğim, öğrenci 85 mi 90 mı ne sayfa yazmıştı. Ta o zamanlar. Yazmıştı. Fakat işte 2 sayfa yazan, 3 sayfa, 5 sayfa yazan 70-80-90 puan alırken bu öğrenciye ben 60 puan vermiştim. Yani 80 üzerinde sayfa yazmış. Çocuk ister istemez elini kaldırıp ezile büzüle sordu. Öğretmenim dedi, en çok ben yazdım, en düşük ben aldım. Niçin dedi. Şimdi ne yapmış? Almış bir tane kitabı, yazmaya başlamış. Yani 80 sayfa yazmış ama Peygamber Efendimizin daha peygamberliğine sırayı getirememiş. Aynısını yazdığı için. Yani sırayla yazıyor çocuk. Daha peygamber oluşuna bile getirememiş. Yani ben özet istemiştim tüm hayatını. Dedim bak böyle böyle. Bir insanın dedim hayatını özet istediğimiz zaman filan tarihte falan yerde doğdu. Şunları şunları yaptı işte. Şunları şunları yaşadı. Şunları anlattı, Medine'ye hicret etti, şu savaşları yaptı, şunları yaşadı, falan tarihte vefat etti demen gerekir dedim. Çocuk döndü bana, zaten bu kadar uzun o yüzden yazdım ben dedi. Nasıl dedim yani? Ben peygamberimizin vefatını yazamam ki dedi. Niye? Ben orayı da okumuyorum hiç dedi. Niye okumuyorsun, niye yazmıyorsun? Peygamber Efendimizin vefatını, vefat sahnesini benim yüreğim kaldırmıyor dedi. Benim yüreğim kaldırmıyor. Peygamber Efendimiz için vefat etti ya da öldü demeye yüreğim kaldırmıyor. O yüzden orayı yazamıyorum dedi. Ben oraya gelmeyeyim diye onun için burayı bu kadar uzun yazdım dedi. Evet, bir çocuk bu. 11-12 yaşında bir çocuk bunu söylüyor. Çok duygulanmıştım. Yani bu işin öğretmeni benim, anlatanı benim, bileni benim. Ama bu çocuğun hissiyatı bende yok. Onu gördüm o zaman. Dedim seni tebrik ediyorum. Senin kağıdın da bir şey, yani kitabı açmışsın, aynısını yazmışsın ama şu kullandığın cümle, Allah şahit ki buna puan verilemez. O yüzden senin, sana 3 tane ödev sayıyorum. 3'ü de 100, 100, 100. Aa, sana 3 tane 100. 2 tane sözlüğe 100. Çocuk döndü bu sefer. Bakın öğretmenim, gördünüz mü? Ben ona kıyamadım. Daha dünyadayken 5 tane 100 aldım. Kim bilir ahirette ne alacağım demez mi? Evet. Gel de şimdi paylaşmayın. Tabii bu 86-87, kaç sene geçti aradan, 2023'teyiz. Bu çocuk şu anda nerede bilmiyorum. Adını da hatırlamıyorum. Keşke adını da hatırlasaydım bu çocuğun. Yani çocuk deyip geçmeyin. Bazı insanlarda öyle bir muhabbet var ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatını hem okuyamıyorlar, hem dinleyemiyorlar, hem de yazamıyorlar. Şimdi biz böyleysek, yani aramızda var bunlar çok. E şimdi Ummu Seleme annemiz Peygamber'in karısı, hanımı yani. Şimdi üç yönden yıkılmış olması gerekiyor Ummu Seleme annemizin. Bir, kocası öldü. İki, tabi olduğu peygamberi öldü. Üç, devlet başkanı öldü. Ne? Üç tane büyük acı aynı şahıs üzerine. Bütün annelerimiz böyle. Diğer asabına bakalım. Bir Hazreti Ebubekir nasıl dayanacak? En yakın dostu bir Hazreti Ömer niye öyle kızmıştı? Geçen hafta söylemiştim, ona öldü diyenin boynunu vururum diye. Oradaki Hazreti Ömer'in duruşu delice bir hareket değil. Kıyamamanın getirdiği şey, bir de münafıklar ileri geri konuşunca onlara verdiği sert cevap idi. İşte Ummu Seleme annemiz, bu az önce o kelimeyi kullandığım için ben bu örneği verdim. Yani dayanılmaz ayrılığa dayanma çabasındaydılar dedim. Bakın dayandılar diyemiyorum. Halen devam ediyor acı. Yani öyle bir acıdır ki bu, öyle bir kayıptır ki bu, o gün başladı, kıyamete kadar bu kayıp devam edecek. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatına ilişkin nerede bir ilahi bir şiir, bir şey dinlesek duygulanırız değil mi efendim? Yani böyle işte. Annemiz de bunları yaşıyor. Ancak ashab-ı kiram da çok zor durumda. Hatta öyle ki Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam vefatıyla oluşan o büyük şaşkınlığı çok çok veciz bir şekilde, bakın nasıl tasvir ediyor. Ayşe annemi söylüyor bunu. O gün diyor, o acı gün. O acı günde bütün herkes öyle şaşırıp kalmıştı ki, yağmurlu bir kış gecesinde şuraya buraya koşuşan başsız, çobansız koyunlara benzer bir hale gelmiştik diyor. Ve öyle bir durumda bu insanları babam diyor Ebubekir toparladı. İşte Hazreti Ummu Seleme annemiz aynı acıyı yaşayan ama geçen hafta da söylemiştim, kendini dağıtmayan hanımlardan. Bu önemli çok. Ne kadar büyük acıyı, şoku yaşarsak yaşayalım, kıymetli dinleyenlerim, kendimizi dağıtmamaya çalışalım. Dağıtmayınız demiyorum. Hepimiz bu acıyı yaşarız. Kendimizi dağıtmamaya çalışalım. Ashab-ı kiram gerçekten çok zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Bir yandan her biri canlarından bile çok sevdikleri canlar canını kaybetmişlerdi. Bir yandan peygamberler peygamberini kaybetmişlerdi. Bir yandan da başlarındaki yöneticilerini kaybetmişlerdi. Her biri için bu üç büyük kayıp vardı yani. E şimdi onlar için üç büyük olursa annelerimiz için dört büyük olur. Kıymetli dinleyenlerim, bunu siz de görüyorsunuz zaten. Hazreti Ümmü Seleme annemiz halkın bu şaşkınlığına hak vermekle beraber bunca insanın başsız kalamayacağını da çok iyi hem biliyor hem görüyordu. Bu şaşkınlık farklı yönlere kaymadan bunların başlarına bir baş gerekliydi. Hem de hemen bunu da görüyordu. Ben şimdi burada konum Hazreti Ebubekir olmadığı için onun halife seçilmesi, istişareler bunlara girmeyeceğim. Direkt neyse ki diyorum ortalık daha fazla karışmadan Hazreti Ebubekir'e beyat edilerek bu ümmetin başına yönetici sıfatıyla ilk halife olarak seçildi. İslam tarihinde İslam'ın ilk halifesi olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın seçilmesiyle dört büyük halife dönemi başlıyordu. Evet. Hazreti Ebubekir halife seçilir seçilmez hemen icraatlara başladığı için sular hemen çok daha fazla bulanmadan duruldu. Bütün herkes itaat ile beyat etti. Ancak bunca birlik ve beraberliğe rağmen birileri çıkıp ileri geri konuşmaya başladı. Münafıklar her dönemde vardır kıymetli dinleyenlerim. Allah hepimizi münafıkların şerrinden muhafaza buyursun. Bakın ne diyorlar. Resulullah'ın en yakını olması sebebiyle halife olarak Ali'nin seçilmesi lazımdı diyor birileri. Birileri çıkıyor. Resulullah kendisinden sonra Ali'ye vasiyet ettiği, vasi tayin ettiği halde neden Ebu Bekir seçildi? Belli amaçlarla üretilen ihtilaflar arasında Resulullah Aleyhisselam'ın kendi yerini, yönetimi ele alması için Hazreti Ali'yi vasi tayin etti diyenlere Ayşe annemiz sert cevap veriyor. Çünkü en iyi bilen o. Bak konumuz Ümmü Seleme annemiz ama bu alanda Ayşe anne. Niçin? Niçin? Bakın ne diyor? Bunu kim söylediyse, kim konuşuyorsa yalan konuşuyor, yalan söylemiştir. Resulullah Aleyhisselam benim bağrımda vefat etti. Öyle bir şey olsaydı ilk olarak ben duyardım. Bu durumda nasıl olur da Ali'yi vasiyet ile vasi tayin etti diyebilirler. Nasıl olur diye çıkışıyor. Ayşe annemiz yerli yabancı, cahil gafil hain birçok kimsenin iğnelediği gibi babasının yönetime gelmesi için hiçbir çalışma yapmamıştı. Ne demek? Maalesef böyle insanların zihinlerini bulandırmaya çalışan hoca kisveli o kadar çok insan var ki piyasada. O kadar çok insan var. İşte Hazreti Ayşe işte hani içte ortalığı karıştırdı. İç siyasette şunu etti, şu etti, bu etti. Babasını ülkenin başına getirdi. Resulullah hanım olduğu için diye ileri geri konuşmalar bak o gün de olmuştu. Hatta Ayşe anne bunu hiç istemiyordu. Hem o kadar ki hatırlayın geçen dersin başlarındaki kısmı Resulullah Aleyhisselam ağır hastayken hani namaza çıkamadı da bayıldı biliyorsunuz ayıldı bayıldı. Ne demişti? Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın demişti. Ayşe annemiz ne demişti? Ömer daha iyi olur demişti. Bilmiyor mu ki Resulullah'ın işaret ettiği kişi aynı zamanda yerini geçecek olan kişidir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı da Hazreti Hafsa orada. Döndü Ayşe'nin Hafsa anneye kızarak üstelik. Ey Hafsa sen niye demiyorsun? Ebu Bekir yufka yürür ki dayanamaz. Ömer geçsin benim babam. Ömer geçsin niye demiyorsun dedi. Ona da dedirttirdi üstelik bunu. Hafsa annemiz ne böyle bir derdi yok yanlış anlamayın. Yani en büyük belgenin birisi budur. Ayşe annemiz babası Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti esnasında ona herhangi bir konuda karışmadığı gibi yönlendirmesi de olmamıştır. Ancak bazı durumlarda sevgili annemiz ile istişare edince o da fikrini söylüyordu tabi. Peygamber aleyhisselam kendi hanımlarıyla da istişare ediyordu. Hayatta en son kalan kızı Hazreti Fatıma ile de istişare ediyordu. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ebubekir'in kızı ve müştehide bir hanım. Yani sıradan bir kadın değil, ilim ehli bir hanım. O da içtihat edecek düzeyde bir hanım. Dolayısıyla fikirlerini soruyor. Ümmü Seleme annemiz hilafet konusunda ileri geri konuşmaları duydukça bir acayip oldu. Şimdi bakın işi nereden çözüyor mübarek. Ümmü Seleme anne ağır bir kadın. Maşallah. Allah şefaatinden ayrılsın mübarek insan. Daha doğrusu o meşhur uyarılar gönül ve zihin dünyasında bir anda canlanıverdi. Resulullah Aleyhisselam vefat hastalığı esnasında onları söylemişti. Ümmü Seleme annemiz baktı millet tartışıyorlar, ileri geri konuşuyorlar. Ortalığa birkaç cümle kullandı. Ebu Bekir'e söyleyin de insanlara namaz kıldırsın dedi, sustu. Herkes birbirine baktılar, Ümmü Seleme anneye baktılar. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum, insanlara namazı o kıldırsın dedi. Yine durdu Ümmü Seleme anne. Ama tabi gözleri yaşardı. Ayşe anne duydu dışarı çıktı. Duydukça ağlıyor o da. Ebu Bekir nerede? İşin böyle olmasına ne Allah ne de Müslümanlar razı olur. İfadeye bakın. İşin böyle olmasına ne Allah ne de Müslümanlar razı olur. Ebu Bekir'e söyleyin diyorum. Ebu Bekir'e insanlara namazı o kıldırsın diyorum. Resulullah'ın vekil bırakmadığına insanlar itaat eder mi hiç? Yine sustu annemiz, etrafa bakıyor. Herkes şaşırdı ne oluyor diye. Ne oluyor diye. Tekrar Ebu Bekir'i mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat mihraba onu Allah geçirmiştir. Bunu iki defa söyledi Ümmü Seleme annemiz. Tabii bunu söyleyince millet anladılar, ağlamaya başladılar. Anlamaya başladılar. Ayşe annemiz diyor ki ben bunca ilmime tecrübeme rağmen o gün diyor Ümmü Seleme'nin yaptığı gibi diyor yapmam mümkün değildi diyor. Öyle bir ortamı durdurdu ki diyor bütün fitne bir anda sondu diyor. Tabi bunca uyarı karşısında birileri kalkıp da ileri geri konuşuyorsa bunda başka bir sebep var demek. Fitnecilerin fitnesi Müslümanların başına her dönemde büyük problemler açmıştı. Neyse ki bu fitneler karşısında sağlam ve vakalı duruşu ile Hazreti Ali radıyallahu anh hepsini bir anda çürütmüştür. Kendisi de yok böyle bir şey dediği halde yani Ali'den çok Aliciler konuştular belli bir dönemde. Ama Hazreti Ali bu oyuna gelmediği, yani o da müştehitti, yani ilim ehli bir insan, böyle oyuna gelir mi? Gelmediği için bir şey yapamadılar. Ümmü Seleme annemiz diyor ki, o gün diyor ve o bir iki hafta süren bu yaygara içerisinde diyor, Ali'nin duruşu diyor takdire şayandı. Ümmü Seleme annemiz diyor. Kim bir şey diyorsa diyor, üzerine yürüdü diyor, hepsini susturdu. Benden diyor Resulullah böyle bir şey istemedi. Bana böyle vasiyeti yok. Yani Hazreti Ali'nin kendisi Resulullah'ın bana böyle vasiyeti yok demesine rağmen birileri çıkıyor Ali'ye vasiyet etmişti. Ali'yi de vasi yani yerine tayin etmişti demeye kalkışıyorlar. Hem Ümmü Seleme anne hem Ayşe anne ve bir de hem bizzat Hazreti Ali Efendimiz'in kendisi bunun böyle olmadığını orada haykırmış ve şom ağızları susturmuştu. Neticede Hazreti Ümmü Seleme annemiz halifeler dönemini büyük bir dirayetle yürüten Hazreti Ebubekir dönemiyle başlamış oluyor. Peygamber Aleyhisselam yani Risalet Nübüvvet dönemini gördü, yaşadı. Şimdi hilafet dönemi Peygamber Aleyhisselam'ın bıraktığı yerden devam eden Hazreti Ebubekir Kur'an ve sünnet çerçeveli bir yönetim ile dağılmakta olan toplumu toparlamaya başladı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendim. Evet efendim. Ümmü Seleme annemizin hilafet konusundaki görüşünü söyledik. Ancak şunları da hemen ekleyelim. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra yönetime geçmek kolay bir şey değildi elbet. Nübüvvet döneminden hilafet dönemine geçiş de ister istemez ciddi boşluklar olacağı kaçınılmaz malum. Yine Ayşe annemiz bu olağanüstü durumu çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Ayşe annemiz, Resulullah Aleyhisselam vefat edince babam Ebu Bekir'in karşılaştığı zorluklar güçlü ve sağlam dağlara yüklenseydi onları paramparça ederdi. Medine'de münafıklar nifaklarıyla ortalığı sürekli kışkırtıyorlardı. Araplar arasında çokça irtidat edenler, yani dinden dönenler oldu. Allah'a yemin ederim ki babam Ebu Bekir insanların ihtilafa düştüğü her konuyu İslamiyet'teki değer ve ilgisine göre en süratli bir şekilde çözdü. Ayşe annemizin bu muazzam tespiti karşısında Ummu Seleme annemiz işte olay budur diyor. Ayşe tamamıyla doğru söylüyor. Ebu Bekir başımızda bunu başardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur olmaz hemen icraatlara başladı. Buradaki ayrıntıya girmeyeyim. Sadece işte Resulullah'ın hep böyle yaptığı şeyler var. Zaten hangi halifeyi görsek, yani bir icraat görsek, hepsi Resulullah nasıl yapardı diye öyle yapmışlar. İlk önce hemen Resulullah'ın bıraktığı yerden devam edecek ya, hemen emniyeti, güvenliği üst düzeye çıkarıyor, tedbirleri artırıyor. Hazreti Zeyd bin Harise'nin Mute şehidi, Zeyd bin Harise'nin oğlu Hazreti Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma Resulullah s.a.v. onu komutan tayin etmiş, bir ordunun başına geçirmişti. Fakat sefere gitmeden Resulullah vefat etmişti. Ordu bekliyordu. Hazreti Ebu Bekir onu vazifesine gönderdi. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın ne yaptığını, hedefi neyse onu yaptı. Bir de hatırlayın, Resulullah'ın çok öfkelendiği, kızdığı şeyler var demiştim birkaç defa. Bunların bir tanesi de sahtekarların sahtekarlıkları idi. Yine hatırlayın, onlar anlatılırken efendim yalancı peygamberler ifadesi kullanıldığını, bunun yanlış olduğunu, peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar deyiminin doğru olduğunu söylemiştim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatının sonlarına doğru türeyip peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlara karşı harekete geçiyor Hazreti Ebubekir'de. İrtidat hareketleri ve ridde olaylarını bastırmak için en sert tedbirler alıyor. Yemame Savaşı ile Müseylimetül Kezzab sahtekarını ve adamlarını, taraftarlarını ortadan kaldırıyor. Yani ilk hemen icraatlar bunlar. Resulullah buraya hedef vermişti. Ömrü yetmedi. Hazreti Ebu Bekir aldığı sancağı buradan devam ettirdi. Ummu Seleme Hint annemiz radıyallahu anh'a Resulullah aleyhisselam döneminde olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir'in hilafet görevini üstlendikten sonra da çalışmalarını yine sürdürüyor. Özellikle ilim, irfan ve ahlak eğitimi konularında hiç boşluk bırakmıyordu. Sadece o değil, bütün annelerimizin evi birer medrese gibi çalışıyordu. Resulullah Aleyhisselam hayattayken sürekli vahiy geldiği için Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirememişti. Nazil olan bütün sure ve ayetleri apaçık belli bir şekilde vahiy katiplerine yazdırmıştı. İşte ayrıntılara girmeyeceğim ben burada çünkü bu çok uzundur burası. Çok da güzel aslında bir konu ama burada biz Ummu Seleme annemizi paylaşmaya çalıştığımız için sadece onun verdiği özetlerle devam ediyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurum, bir komisyon oluşturuyor. Bu komisyonun başına işte dedim ya Hazreti Zeyd bin Sabit'i atıyor. Kur'an-ı Kerim'i bu yazılı malzemeleri bir araya geçirerek tek kitap haline getirip Suhuf adını verdiriyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında olduğu gibi hilafet döneminde de bütün gücüyle toplumun salahı için çalışan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün herkesin kendisinden razı olduğu bir idareci olarak görev yaptı diyor Hazreti Ummu Seleme annemiz. Tabi çok da uzun değil onun hilafeti 2,5 yıl yuvarlak olarak. Hayatı boyunca sürekli Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer aldığı gibi vefat hastalığı esnasında da Hazreti Ebu Bekir yine Resulullah Aleyhisselam'ın izinden gidiyor. Şu itaata bakın. Toplumun salahı için elinden gelenin üstünde bir gayret göstermişti. Şimdi de yerine geçecek birine işaret etmek istiyordu. Hasta oldu, ağırlaştı, namaza çıkamayınca Resul'dan dediğini dedi. Ömer'e söyleyin cemaata namaz kıldırsın. Resulullah ne demişti? Ebu Bekir'e söyleyin cemaata namaz kıldırsın. Ne diyor Hazreti Ebu Bekir? Ömer'e söyleyin cemaata namaz kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün hayatında olduğu gibi ağır hastalığında da hep Kur'an-ı Kerim'i dilinden elinden bırakmadı. Dört halifenin birincisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zoraki tilavet ettiği ilahi kelamın ardından kelime-i şehadetiyle çok geçmeden ruhunu teslim etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şimdi Hazreti Ummu Seleme anne çok üzülüyor ama Ayşe annesiz buradan geçemeyiz. Şimdi hem babası vefat ediyor hem halifesi. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın vefatında olduğu gibi sevgili babasının vefatında da yine vahyin ufkuyla Allah'a sığındı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini okudu. Ama içeridekilerle beraber hıçkıra hıçkıra ağlamaktan kendini tutamadı. Ancak sürekli söylediğimiz gibi ortalığı ayağa kaldıracak isyan çığlıkları değildi bunlar. Ortalığı ayağa kaldıracak isyan çığlıkları değildi. Sabır ve sebat isteyip teslimiyet gösteren masum hıçkırıklarla ağladı. Henüz son nefesini vermeden Hazreti Ebu Bekir sevgili kızından muvaffakat alarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına defnini istedi. Ancak onu çok sevmesini, çok saymasını yanında çok edep ehli bir insan. Bizi yan yana dedi defnet. Ancak onunla baş başa böyle aynı hizada olmayalım dedi. Benim başım Resulullah'ın mübarek omuzuna o civarda olsun. Beni az aşağı doğru gömün. Yan yana ama ben az aşağıda. O yukarıda olsun. Yani böyle yolda yürüyor olsak ben onun omuzuna geleyim. Yani o daha yüksek olsun anlamına. O şekilde vasiyet etti. Gerçekten de vasiyeti yerine getirildi. Ve orada Resulullah Aleyhisselam'ın odasına defnedildi. Hazreti Ayşe annemiz her anını birlikte yaşamaya can attığı Resulullah Aleyhisselam vefat edip odasında defnedildiği için onun vefatından sonra da yine onunla beraberdi. Sevgili babası Hazreti Ebu Bekir de vefat edip Resulullah'ın yanına defnedilince onunla da beraber oluyordu artık. Sevgili annemizin odasında iki mezar vardı yani. Hatırlarsanız Resulullah'ın vefatı ve defni esnasında o örneği, o ifadeyi kullanmıştım. Seri bir şekilde tekrar kullanayım. Ayşe annemiz anlatılırken, daha doğrusu birçok sahabi Resulullah veya anlatılırken çok böyle yokluğa, darlığa, sıkıntıya çok örnek verilir. Yokluklar olmuştur ama hep yok değil yani. İşte birisi de budur. Yani evin çok küçük olduğu, daracık olduğu şeklinde o kadar ki Resulullah işte evde nafile namaz kılarken Ayşe annenin ayaklarını çekerdiği ancak secde ederdiği böyle küçük gibi konuşuyorlar. E şimdi buyurun. Bir mezar Allah aşkına kaça kaç olur bir hesap edin. Resulullah defnettiler. Aynı odayı kullanıyor Ayşe annemiz. Hazreti Ebubekir defnettiler. İki mezar oldu şimdi. Üstelik de tam baş başa ayak ayağa değil aşağı doğru yani ayaklar aşağıda baş yani Resulullah'ın omuz hizasında olduğu için başı Hazreti Ebubekir'in. İki mezar oldu. Ayşe anne aynı odayı kullanıyor. Hiçbir rivayette iki tane mezar olduğu için odam küçüldü, yürüyemiyordum, zor geçiyordum, namaz kılamıyordum demiyor Ayşe annemiz. Yani öyle daracık bir şey gibi anlatmanın manası yoktur. Ümmü Seleme annemiz bir yandan Ayşe annemize taziye veriyor. Yani başsağlığı dediğimiz şey. Bir yandan da İslam'ın ilk halifesi olan Hazreti Ebubekir'i rahmet ve minnetle anıyordu. Ayşe annenin yanında bakın ne güzel söylüyor Ümmü Seleme annemiz. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Sağlığında ne kadar beraberse vefatında da o kadar beraber oldu işte. Resulullah ile yan yana yatmak ne büyük bir lütuftur. Halife Ebubekir her şeyden önce ve herkesten çok Kur'an ve sünnete vakıf biriydi. Resulullah Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Bütün hayatı boyunca çok sevdiği Resulullah'ın yolunu takip etmişti. Hem şahsi hayatında, hem aile hayatında, hem ibadet hayatında, hem toplum hayatında ve hem de devlet idaresinde Allah ve Resul sevgisi, Kur'an ve sünnet çizgisi çerçevesinde hareket etmişti. Allah rahmet eylesin Ebu Bekir'e diyor Hazreti Ümmü Seleme annemiz. Buna çok memnun olan Ayşe annemiz teşekkür ettikten sonra Ümmü Seleme'ye diyor ki Ayşe annemiz haklısın ey Ümmü Seleme haklısın. Gerçekten de babam Ebu Bekir öyleydi. Ayrıca o gençliğinde Kureyş'in kahraman genci, ihtiyarlığında ilticatgahı, herkesin ona sığındığı kişi, Kureyş'in en karmaşık müşkillerini bile halledici, fakirlerini doyurucu, rıfk ile milleti toplayıp birleştirici, dağınıkları gidericiydi. Kureyşliler kalpleri hep ona yönelik olurdu. Yani onun vesilesiyle çok kişi hidayete erdi. Babamın vesilesiyle diyor. O bütün her şeyi Allah'ın dini uğruna harcadı. Babamın Allah'a olan, babam Ebu Bekir'in Allah'a olan bağlılığı ve sözündeki sadakati en üst düzeydeydi. Ey Ayşe, baban Ebu Bekir hakkında ne dense densin, onu hakkıyla anlatamaz diyor Ümmü Seleme annemiz. O her yönüyle asabın en önde geleniydi. Ümmü Seleme annemiz bir yandan Ayşe annemize taziye verip diğer annelerimiz ile beraber onun yanındayken diğer yandan da gelişmeleri takip ediyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vefat hastalığı esnasında bile ümmetinin halini düşünerek yerine geçip insanları yönetmesi için en uygun kimin olacağını işaret etmişti. İstişare de etmişti. İttifak oluşacak derecede çok büyük çoğunluk Ömer demişlerdi radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'den sonra ümmetin başına halife olarak Hazreti Ömer seçildi. Ben dedim ya Ümmü Seleme annemizi paylaştığım için buradaki hilafet seçim hadiselerine girmiyorum. Resulullah Aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir dönemlerinde olduğu gibi Ümmü Seleme annemiz Hazreti Ömer döneminde de gönüllü irşat vazifesini sürdürüyordu. Duruma göre bazen bilgi mahiyetinde aktarıp davranışlara yansımasını gözlüyor, bazen de soru soranların sorularına gayet açıklayıcı cevaplar veriyordu. İlim ve irşat faaliyetlerinin yanında halkı eğitmeye çalışıyor, bazı müşkil durumlarda çok ciddi çözümler de uğratıyordu. Bu üretken bir insan yani. Hani böyle bazıları vardır, yönetimi beğenmez, ileri geri konuşur ama önerisi yoktur, ciddi bir önerisi yoktur. Şimdi mesela ben şimdi şu anda bunu anlatmaya çalışıyorum. Dediniz ki bu böyle olmaz. Yani daha farklı anlatılmalı diyen arkadaşım muhakkak daha güzel anlatmayı hedeflemiştir ki öyle söylüyordur. Öyle düşünürüz yani. Tamam bu hoca anlatıyor ama bu biraz daha güzel olabilir. Demek ki daha güzel yapacak insanlar var. Allah onların sayısını artırsın tabii ki. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan anlaşmazlığa düştükleri konularda sevgili annelerimize başvuruyor, onların fetvalarına çok önem veriyordu. Bunlar içinde ise özellikle en çok Ayşe annemize, sonra Ümmü Seleme annemize soruyordu. Bu sorular sırasında aileye ilişkin çok özel konular da oluyordu tabii. Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiklerini sevmek ve onun değer verdiklerine değer vermek bütün sahabiler gibi Hazreti Ömer'in de önemsediği, öne aldığı en önemli şeylerden biriydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili annelerimizin en çok kollayıp gözeteni olmuştu bu anlamda. Bir örnek paylaşayım. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Bu örnek Hazreti Hafsa annemizi sizlere anlatırken bu örneği vermiştim. Burada tekrara geldi ki geleceğini söylemiştim o zaman da. Ezvacı Tahirat dediğimiz sevgili annelerimiz yani Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde 9 tane annemiz hayattaydı. Bu annelerimiz sayısı kadar yani 9 tane tabak. Annelerimiz sayısı kadar tabakları yemek tabağı işte kase tabak yani özel bir yerde sürekli hazır tutardı. Meyve ya da başka bir şey eline geçtiğinde veya getirildiğinde veya aldığında bir yerden kendisi yemeden önce o tabaklara paylaştırırdı. 9 tane tabak. Yemek için bir hayvan kesildiğinde ya da kesilmiş bir hayvanın eti getirildiğinde yine ilk önce kendisi yemeden o 9 tabağı paylaştırır. Annelerimize gönderirdi. Haksızlık olmasın diye mübarek kendi kızı Hazreti Hafsa'ya en son gönderirdi. Ama ilk sırada Hazreti Ayşe anne, ikinci sıraya da Ümmü Seleme anneyi koyardı. Hatta Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anh'a bunca ikramlar karşısında bir gün bakın ne diyor yani kendisini alamıyor da diyor ki Halife Ömer bizi sürekli kollayıp gözetliyor. Eline geçen şeyleri bize de gönderiyor. Hatta o kadar gönderiyor ki kelle ve sakatatlardan bile bize pay ayırıyor. Bunları da gönderiyor diyor. Kelle ve sakatatlardan bile bize pay ayırıyor. Onları bile bize gönderiyor diyor. Güzel bir karşılıklı iletişim var. Hocam hiç olumsuz bir şey yok mu? O da var. Bir örnek verelim. Tam olarak yılını bilmiyoruz. Kaynaklarda yıl olarak verilmiyor ama özet geçeceğim bir örnek bu. Hazreti Ömer dönemi 12 küsür sene halifeliği var yuvarlak. Hazreti Ömer döneminde bütün annelerimiz hacca gitmeye niyetlenmişler. Yani çokça gittiler de yine o dönem içinde. Ancak bazı özel nedenlerden dolayı Hazreti Ömer onlara o yıl müsaade etmedi. Yani onların niyetlendiler, hazırlık yapıyorlar. Hazreti Ömer halife sıfatıyla müsaade etmedi. Ondan dolayı o sene hacca gidemedi annelerimiz. Bu durum sevgili annelerimizi çok üzmüştü. Bunu da halifeye açıkça belli etmişlerdi. Halife Hazreti Ömer ise daha sonraki hac mevsiminde izin vereceğini söyleyerek onların gönlünü alıyor. Ancak yani peki bana da sorulur diye ki soruluyor okulda çok. Hocam sebep neydi? Farklı rivayetler var ama onların sağlam kaynakları yok elimizde. Yani bir takım şahısların sataşmaları söz konusu, bir bulaşıcı hastalık konuşuluyor, bir şeyler var ama ben size yani kaynağı sağlam olmayan rivayeti aktarmamaya çalışıyorum. Ben de eserlerime almamaya çalışıyorum. Tabii hata ediyorumdur, yanlış yapıyorum, o ayrı bir olay. Ama yani Hazreti Ömer işte bir dönem onlara hac mevsiminde hacca gitmeye izin vermiyor. Tabii anneleri bozuluyor, kırılıyor. Hazreti Ömer gidip onların gönüllerini alıyor. Yani onlara niçin dedi, ne dedi bilmiyoruz. Oraya da bir şey ekleyemem. Ertesi yıl hac mevsimi gelince. Yani şimdi o zaman izin vermedi. Demek ki problem neyse problem çözüldü ki ertesi yıl hac mevsimi gelince sevgili annelerimizin hepsinin bütün ihtiyaçlarını bizzat kendi malından karşıladı. Yani Halife Ömer olarak değil, Ömer bin Hattab olarak kendi malından karşıladı. Onları donattı. Efendim, bununla yetinmedi. Tedbir üzerine tedbir aldı. Özellikle iki büyük sahabeyi, dev sahabeyi, Hazreti Osman bin Affan ile Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'a. Onlarla beraber gönderdi. Bu özel durumu da anlatan Ummu Seleme annemiz çok hassas bir duruş, bir davranış boyutunu da gündeme getirerek bütün ümmete çok net bir mesaj veriyor. Hazreti Ummu Seleme annemiz. Hazreti Ömer'in hassasiyetini Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine ve ondan sonra gelen halife Hazreti Ebubekir'in uygulamasına dikkat ederek özellikle hanımların incitilmemesi, yani yolculuk esnasında, tavaf esnasında, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de malum hac kalabalık oluyor. Tedbir üzerine tedbir aldırıyor. Ve bunları Ummu Seleme annemiz bize anlatırken bir babanın küçücük bebeğine şefkatin üzerinde bir şefkatle bize muamele ederdi diyor. Hazreti Ömer için. Tabii dedim ya benim anlatmaya çalıştığım Hazreti Ömer dönemi değil tamamıyla. İşte Ummu Seleme annemizin o andaki şimdi hacla ilgili önceki yıl izin vermediği problemler var ki bilmiyoruz. Ama daha sonra onları hacca gönderecek. Hepsinin hani annelerimizin durumları müsait değil de halife yardım ettiği anlamına değil. Annelerimizin varlığı var kıymetli dinleyenler. Herkes kendi gücüyle hacca da umreye de gidebiliyorlar. Problem o değil. Ama halife kendi malından yani devlet malından değil kendi malından annelerimize olan muhabbetinden dolayı kendi malından hazırlattı. Yola çıkacaklar. Onları gönderecek. Yanlarına da Hazreti Osman ve Hazreti Abdurrahman bin Avf gibi iki büyük sahabeyi birçok kişi var da bunları özellikle yol arkadaşı olarak katıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh ve bunları hacca yolcu edecek ama gelin bir hafta beklesinler. Çünkü bizim süremiz burada doldu. Haftaya inşallah o yolculuğu da beraber görmek ve o duyguları yaşamak arzusuyla, duygusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.